İlk önce herkes kilisimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Ve bugün sizlerle kutsal kitaptan bir hikaye paylaşmak istiyorum. Tanrı Nasreddin Hoca'dan 100 kere daha akıllı olduğu için onun hikayesini bir bakalım. Ondan sonra birkaç ilkelerden de bahsetmek istiyorum. Tamam, hazır mısınız? Ne güzel. Hazır mıyım? Bilmiyorum. Tamam. Bu kutsal kitaptan gelen bir hikayedir. Çok eski zamanlarda küçük bir kasabada Elkana denilen biri vardı. Ve o zamanlardaki gelenek, görenek ve adetlere göre iki karısı vardı. Biri Penina, diğeri ise Hana'ydı. Penina'nın birçok çocuğu vardı. Bazıları erkek, bazıları ise kız tabii ki. Ve biz Türkiye'de bile aile kavramı çok önem veriyoruz değil mi arkadaşlar? Hatta atasözlerimiz bile var. Mesela bir eve bir baca, bir kadına bir koca. Evet, bir de bu da aslında çok ağır bir söz maalesef, bir söz. Evet, çocuksuz bir kadın meyvesiz bir ağaç gibidir. O da var. Bence çok kötü. Ve bunu da çok beğendim. Doğru değil ama beğendim. Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar. O da ağaç değil mi? Ama neyse, Türkiye'de aile kavramına çok önem veriyoruz. Fakat o zamanlarda aileye ve çocuklara daha da önem veriyorlardı. İşte Penina ondan dolayı çok şereflendirilen, çok gurur duyulan bir kadındı. Ama Hana ise ne yazık ki hiç çocuğu yoktu. İşte o zamanlara döndüğümüzde ne kadar zor bir durumda olduğunu tahmin edebiliriz değil mi? Çok zor bir dönem geçiriyordu Hana. Hiç çocuğu yoktu çünkü. Ve en kötüsü, daha da kötü var. En kötüsü onların da bayramları vardı. Onlar yılda 3 kez Shiloh denilen bir tapınağa giderlerdi. Ve orada bayramlarını kutlarlardı. Ama bayram neden kötüydü acaba? Belki merak ediyorsunuz, neden kötüydü? İşte bunun için bir parantez açalım beraber. Ve biraz yardıma ihtiyacım olacak. Yardım etmek isteyenler var mı? İlk önce evet, Mark gelsene. Tamam, bir de iki bayana ihtiyacım var. Pipa gelir misin? Bir de mümkünse Toby de gelsin. Olur mu? Toby de gelebilir mi? Bir de Lydia gelir misin?
Yanıma gelin. Bir.
Mark çok mutlu olacak bugün. Tamam, Elkana var. Penina var. Pipa, Penina. Bir de Hana var. Aa. Bir de Penina'nın çocukları ihtiyacımız var tabii ki. Bir tane var ama diğerlere ihtiyacımız da var. O yüzden... Tamam, olabilir. Evet, gel. Lütfen. Olur, olur. Gerçekten. Şaka yapmıyorum. Tamam. Biraz kalabalık olacağız değil mi? Bir de... Georgie. Georgie, gelir misin? Sen de gelir misin? Tamam, herhalde 3 tane yeter. Merak ediyorsunuz şimdi değil mi? Tamam, genelde bayramda ne yapılır? Ne yapılır? Genelde akrabalarınızı ziyaret ediyorsunuz değil mi? Bir de ondan sonra yemek yiyorsunuz beraber. İşte ben Elkana'nın teyzesiyim. Tamam mı? Hayal edelim. Ve onlar ailece bana gelecekler. Beni ziyaret edecekler bayram için. Tamam mı? O yüzden bir sıra oluşalım. İlk önce Elkana, sonra Penina olsun. Sonra Penina'nın çocukları. Ondan sonra en arkadaki maalesef Hana. Tamam, bakalım nasıl olacak. Aa, Elkan'a çocuğum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Aa, gerçekten iyiyim oğlum. Gerçekten nasılsın? İyi misin?
İyi bayramlar.
Aa, iyi bayramlar. Evet. Teşekkürler. Aa, ya biliyor musun, aslında yemek bizi bekliyor. Şölen bir yemek. Orada. Kim geldi? Aa, Penina sen de geldin. İyiyim. Sen de nasılsın? Oo, merhaba, çok tatlısın ya. Yerim seni, çok tatlısın. Oh. Bayağı çocukların da var yani. Maşallah diyebilir miyim? Vay be. Çok tatlı bir çocuğun var. Oh, korban olayım ya. Şekerim. Tamam, siz de geçebilirsiniz. Ondan sonra, aa, sen de çok tatlısın. Aa, bayramlık ne güzel ya. Çok güzelsin. İyi bayramlar. Geçebilirsin. Aa, Hana. Evet, sen de geldin demek. Fırında bir şey var mı?
Yok bir şey.
Yok mu? Yani hiç mi yok?
Yok, ben
onunla konuşayım. Tamam, maalesef. Neyse, geçin, geçin. Şiva hemen. Çünkü bayramda genelde üçüncü bir şey de vardı. Ziyaret edilir, yemek yenir, bir de dedikodu yapılır. Değil mi? Doğru muyum? Yani onun çocuğu yok mu? Hiç mi yoktu? Bir sorun mu var? Yani Hana'nın haline acıyoruz, değil mi arkadaşlar? Anlıyoruz. Çok zor bir dönem geçiriyordu. Ama olumlu bir nokta da vardı. Tıpkı Türkiye'deki Kurban Bayramı'nda gibi, onların bayramlarında da hayvanlar kestiler ve de ondan sonra onun etlerini dağıtılırdı. İşte Elkan'a, Hana'ya çok sevdiği için herkese birer, Penina'ya, onun çocuklarına birer, Hana'ya ise iki pay verirdi. Çok sevdiği için. Ne güzel. Bir güzel bir şey var yani. Ama Elkan'a çok cömert olduğu için cömertliğin de kötü tarafı vardı tabii ki. Kötü tarafı vardı. Hayal edelim ki iki çocuğum var. Ve birini çok seviyorum. Öbürünü ise fazla sevmiyorum. Ses kesiyor. Neyse, fazla sevmiyorum. Tabii ki öyle bir şey hiç olmaz. Ama hayal edelim. Ve Şeker Bayram'da mesela bayramlık almak istiyorum. En sevdiğim çocuğuma iki elbise alıyorum. Diğeri ise bir elbise alırım. İkinci çocuk nasıl hissedecek acaba? Nasıl hissedecek? Kıskanacak zaten, değil mi? Kıskanacak. Elbette. Ve Penina, Elkan'ın davranışını görünce Hana'ya çok kıskanırdı. Gerçekten çok kıskanç vardı. Ve onun sonucunda Hana'yı sataşırdı. Sataşırdı. Çünkü çocuk konusunda Penina'nın birçok çocukları vardı. Hana'nın elleri ise bomboştu. Maalesef. Ve bu da kısa bir sorun olmadı tabii ki. Yıllarca süren.
Wow.
Her bayramda. Her gün aynı evde oturdukları için tekrarlanan bir sorundu. Bir acıydı Hana için. Ve onun sonucunda Hana yemek yemez ağlardı. Çok zor. Ve Elkan'a onu çok sevdiği halde tam anlayamadı maalesef yaşadıklarını ve Elkan'a şöyle dedi. Hana, neden ağlıyorsun? Neden yemek yemiyorsun? Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için onun oğlan daha iyi değil miyim? İşte Hana'nın hissettiklerini anlayamadı. Neyse. Bir gün Şilo'dayken tam bayramda gibi Hana kalkıp ailesinden ayrılıp, o da kolay bir şey değil tabii ki bayramda, ayrılıp tapınağa gitti. Tam biz kiliseye geldiğimiz gibi o da tapınağa gitti. Ve orada gönül buruk, acı acı ağlamaya başladı. Ve ağlarken dua etmeye başladı. Ve dua ederken bir ada adadı. Yani öyle bir acı çeken bir kadının duası nasıl olacak acaba? Merak ediyor musunuz? Nasıl dua edecek? Şöyle dua etti Hanna. Ey her şeye egemen Rab, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen yaşam boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek, dedi. Öyle bir dua ettiniz mi hiç? O kadar acıyla, o kadar istekle ettiniz mi hiç? Hem de ne enteresan bir dua etti değil mi Hana? Yani ben onun yerine olsaydım herhalde şöyle bir dua ederdim ben. Mesela, ya Rab, o kadar kötü hissediyorum ki ne olur bana bir ol ver ki en azından mutlu olayım. Ya da, ah Rab, o Penina var ya, onu öldürmek istiyorum. Ne olur bana bir ol ver ki en azından ben de herkesin önünde gurur duyayım. Ya da, ya Rab, eğer ol vermezsen artık tapınağa gelmeyeceksin. Kesin duymuyorsun çünkü. Ama Hana, fark ettiniz mi? Tanrı'ya geri verebilmek için, Tanrı'ya sunmak için bir oğul istedi. Ve dua ettikten sonra Rab Hana'yı teslim edip huzur verdi. Cevap vermeyin ama dua ettikten sonra Rab'in huzurunu hissettiniz mi? Hatta her gün Rab'in huzurunu hissediyor musunuz? Sadece düşünün. Şimdi arkadaşlar, Rab çocuk verecek mi? Vermeyecek mi? Verecekse nasıl verecek acaba? Bir bakalım. Evet. Hamd var olsun. Hana gebe kalıp bir erkek çocuk doğurdu. Ve adını Samuel. Belki tahmin ettiniz, bilirsiniz. Samuel koydu. Çünkü Samuel, Rab duyar anlama geliyor. Rab duyar. Ne güzel bir isim değil mi? Sanki benim çocuğum olmuş ve ben Tanrı verdi. Ya da Tanrı duydu bir isim koymuştum. Değil mi? Tanrı verdi, yemeğin hazır, gelip yesene. Ya da Tanrı duydu, çok yaramazlık yaptın sen. Ah, nasıl bir çocuksun ya. Hana her gün oğlunun nereden geldiğini hatırlardı. Samuel koyduğu için. Bir sene sonra her zamanki ettiği gibi Elkana tekrar Şilo'ya gitti. Ama bu sefer Hana onunla gitmedi. Neden? Onun çocuğun hazır olmasını istedi çünkü. Ve şöyle bir şey dedi. Çocuk sürten kesildikten sonra onu Rab'in hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim, dedi Hana. Yaşama boyunca orada kalacak. Ve kutsal kitap diyor ki, böylece Hana oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi. Tabii ki benim çocuğum da yok. Bu konuda hiç fikrim yok ama internete baktım, öğrendim. Genelde bugünlerde anneler bir sene emziriyorlar çocuklarını. Doğru mu? Ya anne var mı? Bilen var mı? Doğru mu? Teşekkürler. Genelde evet. Ama o zamanlarda anneler 3 sene çocuklarını emziriyorlarmış. Bayağı büyük bir sorumluluk değil mi? Tabii ki annelik de büyük bir sorumluluk ama Hana 3 sene her şeyden feda ederek kendisini oğluna verdi. Oğluna bakmak için. Oğluna bakmak için. Ama öyle bir şekilde çaba gösterdikten sonra bile hala çocuğunu Tanrı'ya vermeye hazırdı. Wow. Sadece cepteki kalıntıları bozuk para gibi bir şey değil, onun en iyisini vermek istedi Tanrı'ya. Tekrar cevap vermeyin ama sizin hayatınızda Tanrı'ya vermek için uzun zaman hazırlanan bir şey oldu mu? Yoksa son dakika aklınıza geldiği zaman Suna sepetinin geçtiği zaman mı vermeye hatırlıyorsunuz acaba? Çünkü biz zaman içinde fikirlerimizi değiştiriyoruz, değil mi? Birkaç hafta önce birkaç Türk arkadaşlarımla konuşmuştum. Biz bayramdan bahsetmiştik beraber. Bayramlık şekerler, bir de bahşişlerden, pardon, bahsetmiştik. Ve bir arkadaş şöyle bir şey dedi. Doğru mu yanlış mı siz karar verebilirsiniz. Şöyle dedi. Eski zamanlarda çocukların evine geldiği zaman yaşlılarımız sevindi dedi. Şekerler ve bahşişler de verirlerdi dedi. Ama İstanbul'da, sevgili İstanbul'umuzda tuhaf bir gelişme oldu. Dolaşan çocuklar şeker değil, daha büyük bahşişler istiyorlar artık dedi. Ve diğer tarafta yaşlılar vermek istemiyorlar artık. Doğru mu? Onu gördünüz mü? Evet, ben gördüm aslında. Yani İstanbul'da alışveriş o kadar mühim bir şey oldu ki çocuklar kapıdayken bile pazarlık yapıyorlar. Değil mi? Ve bunu çok önemli bence. Okuyacağım çünkü. Bir sununun ya da bir hediyenin saflığı ve sevinci bozuluyor bence. Yani o bir gelenek ya da vermek zorundayım diye veriyoruz artık. Aslında bugünlerde alacağımız ya da kazanacağımız parayı almadan önce bile harcıyoruz. Ya gözlerimizle, aa şöyle bilseye bak ya, para gelince alacağım kesin. Aa yeni ceplere bak ya, yeni cebe ihtiyacım var kesinlikle, maaşım ile gelince alacağım. Gözlerimizle harcıyoruz paramızı ya da kredi kartlarımızla, değil mi? Yani para gelince kesinlikle Tanrı'ya vereyim diye düşünüyoruz. Fakat hesabımıza gelince zaten parayı harcamıştık. Yani biz alacağımız eşyalarıyla hayal kurarken Tanrı'ya hiçbir şey kalmıyor. Neyse, biraz daldık, kusura bakmayın. Hikayemize dönünce Hannah'ın cömertliğini hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Ne olur çocuğum burada kalsın, burada büyüsün diye bir şey demedi. Hatta kutsal kitap diyor ki Rabbin tapınağına Samuel'i vermek üzere gittiği zaman diğer sunular da götürdü onun yanında. Ne götürdü acaba onun oğluyla? 3 yaşında bir boğa nasıl götürdü acaba? bir efa un ve bir tulum şarap. Ya boğa tabii ki biliyorsunuz çok büyük bir hayvan. Çok pahalı bir hayvan. Bir de bir efa ya da efa un, yani BİM'den aldığımız un gibi düşünmeyin arkadaşlar. O bir efa koskocaman bir çöp torbası gibi olacaktı. İnanılmaz büyük bir miktar un götürmüş Hana. Bir de bir tulum şarap da derken küçük bir şişe falan olmayacaktı. Deriden yapılmış bir torba gibi bir şey olacaktı. Ne kadar pahalı bir sunu olmuş. Değil mi? Ne kadar pahalı. Ve diğer sunular sunduktan sonra sonuçta Hana onu verecekti. Ondan daha pahalı, daha değerli bir sunu olamaz. İşte tapınağa gittiler beraber ailece. İlk önce boğa kestiler. Neden? Çünkü günah yüzünden Tanrı'ya bir şey sunmadan önce ilk önce onunla barışmamız gerekiyor. Ve sonra tekrar ondan bahsedeceğiz. Kestiler boğayı. Sonra biz hikayemizin üst noktasına varıyoruz şimdi. Üst noktasına. Bir kurban kesilmişti. Şimdi Hana oğluyla kahinin önünde duruyorlar. Ne olacak? Verecek mi oğlunu? Vermeyecek mi? Verecekse Hana nasıl verecek? Hana şöyle dedi kahine. Ey efendim, yaşımın hakkı için derim ki, yani yemin ediyorum ki, borda yanında durup Rab'be yakaran kadınım ben, dedi. Bu çocuk için yakarmıştım. Rab dileğimi yerine getirdi. Ben de onu Rab'be adıyorum. Yaşamı boyunca Rab'be adanmış kalacaktır. Sonra çocuk orada Rab'be tapındı. Vay be. Hanının vermiş şeklini, yani nasıl verdiğini gördünüz mü? Elindekinin hepsini tapınarak, coşarak Rab'be verdi. Ve sadece fiziksel bir sunu değildi. Unutmayalım, onu şereflendirici oğlunu verdi. Ve biliyoruz sonra Samuel'in kardeşleri oldu. Ama o zaman Hana için tekrar çocuksuz kalmak Tanrı'ya vermemekten daha iyiydi. Büyük. Aslında sadece cömertlik değil, cömertlik diyecektim ama fedakarlık. Değil mi arkadaşlar? İşte bu kutsal kitaptan gelen bir hikayeydi. Beğendiniz mi? Beğendiniz. Aslında Rabbin hikayesi ya. Amin. Yani genelde okumamız gerekiyor tabii ki bu noktada. Zamanımız fazla kalmadı. O zaman eve gelince okumak isterseniz kutsal kitabınızda 1. Samuel 1. bölümde bulunuyor. Kontrol edebilirsiniz daha sonra. Doğru anlatıp anlatmadığımı da kontrol edebilirsiniz. Ama çok kısaca sonuç olarak birkaç ilkeler de eklemek istiyorum. Tabii ki Hana'nın hikayesi gerçek bir hikayeydi. Ve Hana'ya mahsus noktalar var. Mesela çocuklarınızın borda bırakılmalarını istemiyorum. Tamam mı? Borda kalmasınlar. Anladınız mı? Yanınızda kalsınlar. Ama kendi hayatlarımıza uygulanabilecek noktalar da var. Mesela birinci, neden Rab'den almak istiyoruz? Neden Rab'den almak istiyoruz? Kendimiz için mi? Yoksa Hana gibi, yani Tanrı'ya vermek, onun için kullanmak için mi istiyoruz? Son aylarda bir iş arıyorum mesela. Neden? Kendi param olsun diye. Yoksa arkadaşlık kurayım diye. Evde kalmamak için. Belki de olabilir. Ama Tanrı için olsun, Tanrı onu kullansın diye dua ediyor muyum? Biz de Rab'den istediğimiz zaman ne olursa olsun Rab için kullanmak üzere isteyelim. İkinci nokta, alışveriş nasıl yapıyorsunuz? Alışveriş nasıl yapıyorsunuz acaba? Tabii ki alışverişte alıyorsunuz, bir de veriyorsunuz. İşte aldığımızda Tanrı bizlere güzel ve değerli şeyler sunduğu zaman onların bizlere Tanrı'dan geldiğini hatırlıyor muyuz acaba? Penina Tanrı'dan birçok çocuk aldı, değil mi? Ama çocukları kendini yüceltmek ve Hana'yı sataşmak için kullandı. Hana ise Tanrı'dan geldiğini fark etti ve Tanrı'yı yüceltti. Biz de Tanrı'dan aldığımız hediyelerle ne yapıyoruz? Övünüyor muyuz? Yoksa Tanrı'dan geldiğini fark edip onu yüceltiyor muyuz? Hayatlarımızdaki her şeyin Rab'den geldiğini unutmayalım arkadaşlar. İşte aldığımızda bir de verdiğimizde, sunduğumuzda. Sorun budur. Almak istediğimiz gibi sunuyor muyuz? Almak istediğimiz gibi veriyor muyuz? Başlangıçta anlattığım fıkrayı hatırlıyor musunuz? Yani istemeden, zorlukla, sadece zorunda kaldığımız zamanlar mı veriyoruz? Kabil olduğu kadar az mı veriyoruz? Bence birine bir şey sunursak sevgiden gelir. Zaman zaman tabii ki tam tersi de doğru ama genelde öyledir. Mesela Elkan'a Hanı'yı çok sevdiği için iki pay verdi etten. Bir de Hana Tanrı'yı sevdiği için oğlunu verdi. Biz de birine bir şey verdiğimizde seçtiğimiz yöntem de çok önemli. Eğer hediyemiz zorunluluk, gereklilik ya da cimrilikten gelirse kimseyi hoşnut edemez. Maalesef. Ama gönülden, cömertlikten gelmesi bir de düşünceli olması çok iyidir. Yani zahmeti değmez dersen herhalde sevgi yoktur. Bence bunu da ekleyeceğim. Bence özellikle Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kilisenin yani bizim çok farklı olması da çok önemli. Her sene binlerce insan buraya gelip Bağdat Caddesi'ne kendilerine hediyeler sunuyorlar. Kendilerini alıyorlar. Ve maddecilik her tarafta görünüyor. Ya biz kendimizi Tanrı'dan daha mı seviyoruz? Yoksa maddecilikten kurtulmak istiyor muyuz? Kilisede kendimize değil Tanrı'ya vererek Tanrı'nın her şeyi almaya layık olduğunu ilan ediyoruz. Ve neden veriyoruz? Neden? Sonuçta neden? Çok önemli bir soru. Zorunda olduğumuz değil, yani olduğumuz için değil, Tanrı'nın kim olduğunu ve hayatlarımızda ne yaptığını fark edip minnettar olduğumuz için. Değil mi? Onun için veriyoruz. Ve açılışımızdan bir hafta önce kendimizi paramızla Tanrı'ya adayalım. Çünkü ve bu son noktam, merak etmeyin arkadaşlar. Az kaldı artık. Çünkü dünyadaki en cömert olan Tanrı'dır. En cömert olan Tanrı'dır. Biz de İsa Mesih imanlısı olarak tıpkı Hana gibi Tanrı'nın önünde durduk. Tanrı'nın önüne geldik. Ellerimiz boştu. Tanrı'ya verecek hiçbir şey yoktu. Hatta kutsal kitap eski halimizi öyle tarif ediyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Çok sert. Ölüydünüz. Ölüydük. Ve günah yüzünden yaşam yaratan Tanrı'dan hayat istemeye hiç hakkımız yoktu. Daha önceki gördüğümüz gibi Tanrı'ya bir şey vermek istersek ya da onun önünde durmak istersek bile onunla barışmalıyız. Barışmalıyız. Ama kutsal kitapta okuduğumuz gibi merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Kurtulduk arkadaşlar. İşte bu sefer kendi hayatlarımızda bizi yaşama kavuşturmak üzere Tanrı kendi oğlunu verdi. Tanrı hem bizi kendisiyle barıştırdı hem de bize yaşam verdi. Ve şimdi aldığımız yaşama ona veriyoruz. Ona sunuyoruz. Ve Tanrı'nın sunularımızla ne yapacağını küçümsemeyin arkadaşlar. Küçümsemeyin. Samuel, kutsal kitaptaki en önemli peygamberlerinden biriydi. Ve yaşam kilisesine zamanı, parayı, yeteneklerimizi verdiğimiz zaman biliyor musunuz? Sadece yaşam kilisesine vermiyoruz. Tanrı'nın gelişen, büyüyen ve bir gün herkes tarafından görünecek egemenliğine veriyoruz biz. Hatta bizim aracılığımızla dünyadaki ailesini kurup egemenliğini getiriyor. Ondan dolayı, işte ondan dolayı biz sevinçle ve övgülerle veriyoruz. Ayrıcalığımız büyük çünkü Tanrımız büyüktür.